Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Program ekibi adına ben Deniz Murat Yılmaz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, çok partili hayata dönüş yıllarını, çok partili hayatın başlangıcında gerçekleşen reformları, değişiklikleri, çok partili hayata, tek partili dönemden intibak sürecini, bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki dönüşümü, Muhalefet Partisi Demokrat Parti'nin içindeki dönüşümü ve nihayet 14 Mayıs 1950'de seçim sisteminin de değişmesi, adil seçimin garanti altına alınmasıyla Demokrat Parti'nin iktidara gelişini, barışçı bir şekilde iktidarın devredilişini, Demokrat Parti'nin iktidar yıllarını nihayet 27 Mayıs 1960 darbesi ve darbeyle başlayan cuntalaşma, yeni darbeler, yeni müdahale gayretleri, bu arada çok partili hayata dönüş gayretleri, 1961 Anayasası ve bu anayasa çerçevesinde inşa edilmeye çalışılan vesayetçi sistemi ele alıyoruz, konuşuyoruz. 1966 yılına geldik. 1966 yılı çok önemli değişikliklerin olduğu, 1965 seçimlerinin etkisi altında bir yandan siyasi istikrarın sağlanma gayreti, diğer taraftan bu dönemde teşekkür eden siyasi yelpazenin inşa edildiği bir dönem. Bu dönemde aynı zamanda tabii ciddi anlamda 1950 sonrasında yaşanan sosyolojik, ekonomik dönüşümlerin tesirlerinin görüldüğü bir dönem. Geçen hafta ele almıştık. Gecekondulaşma, gecekondularla mücadele, gecekondularla mücadelenin başarısız kalması, gecekondulaşmayla daha doğrusu mücadelenin başarısız kalması ve bir sosyolojik süreç olarak gecekondulaşmayı ele almıştık. Bu dönem aynı zamanda ekonomik bakımdan da ithal ikameci iktisat anlayışının hakim olduğu bir dönem. İthal ikameci anlayış sayesinde biraz gümrük duvarlarının yükseltilmesi ve ithal edilen bir takım bilhassa sanayi mallarının bu gümrük korumalarının sayesinde içeride üretilmesine, bu manada teşvik edilmesine, desteklenmesine yönelik bir politikayı ifade ediyor. Böylece ithal ikamesi sayesinde dışarıdan ithal etmek yerine burada gümrük duvarlarının, yüksek gümrük duvarlarının koruması altında bir sanayi kurulmaya ve zaman içerisinde de bu sanayinin dışarıyla rekabet etme imkanına sahip olması amaçlanıyor. Ama bu süre uzatılırsa tabii başka problemler doğuyor. Yani ihracat ve bu manada normalleşme gerçekleşmezse bu sefer içerideki tüketiciler o gümrük korumasının sayesinde dışarıdan meydana gelebilecek rekabetten uzak kalmış ve bu manada da daha pahalı bir ürünle karşı karşıya kalmış olabiliyor. Bu dönemin, ithal ikameci dönemin en önemli göstergelerinden biri bugüne kadar devam etmiş olan, yani efsanesi devam etmiş olan Anadolu arabası, Anadolu atılımı. Bu dönemde otomobil, işte karayolu 1950'den itibaren artıyor. Önce bu kamyonlar üzerinden ulaşım nakliye amacıyla kullanılıyor ama zaman içerisinde hem ekonominin gelişmesi hem karayolları ağının gelişmesi hem şehirleşme sayesinde otomobilin de arttığını, otomobil artınca da bunun ithal edilmek yerine ithal ikamesi yoluyla üretilmesi tercihine gidildiği görülüyor. Malum devrim arabası vardır, yerli üretim. Bu devrim arabası çeşitli manipülasyonlar yüzünden üretildiği halde, prototipleri üretildiği halde seri üretime geçemiyor maalesef. Ama Anadolu bu seri üretim başarısını da yakalıyor. Türkiye'nin izlediği ithal ikameci sanayileşme politikası dayanıklı tüketim malları sanayinde ilk ürünlerini 1960'larda vermeye başlıyor. 1966'da Anadolu otomobili üretilerek önemli bir aşamaya geçilmiş oluyor. Anadolu dediğim gibi hala piyasada, trafikte görebileceğiniz üretimi sona ermiş olmakla beraber bir araç. İthal ikameci sanayileşme denildiğinde bir ülkenin daha önce dışarıdan aldığı sanayi ürünleri ülke içinde üretmek amacıyla iç piyasaya yönelik üretimi özendirecek politikalar izlemesi anlaşılır. Bu bağlamda başvurulan yöntemlerin başlıcaları yüksek gümrük vergileri yoluyla koruma, kotalar yoluyla ithalatın miktar olarak kısıtlanması ve ülke parasının yabancı paralara göre değerinin yüksek tutulmasıdır. Türkiye'nin 1930'larda sanayileşme programları uygulamaya başlamasıyla İthal ikameci sanayileşme süreci başlamıştı. Bu amaçla bir yandan korumacı politikalara önem verilirken, öte yandan da yatırımların hedeflenen sanayilere yönelmesini sağlamak için devletin aracı olması ön plana çıkarılmıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye izleye gelmekte olduğu politika çizgisinden uzaklaşmaya bir ölçüde başladı. Bu dönemdeki hakim görüş dış ticaretin serbestleşmesi ve özel kesime ekonominin yönlendirilmesi, ağırlık verilmesi şeklinde gerçekleşti. Bu korumacı politikalar bir ölçüde terk edildi. İthal ikamesi yerine tarım ve madencilik kesimi ürünlerinin ihracı karşılığında sanayi ürünlerinin alınması bir ölçüde tercih edildi. Tabii bunda dediğimiz gibi piyasaya, tüketimcilere ağırlık verdiğinizde de dışarıdan ithalatın ucuz yönü de cezbedici oluyor. Bunu da ifade etmek lazım. Dünya ekonomisiyle bu yeni eklemlenme biçimi Kore Savaşı 1950-53 öneriyle dünyada bu ürünlere olan talebin arttığı dönemlerde Türkiye'nin gelişmesiyle olumlu yönde seyretti. Ancak savaşın 1953'te sona ermesiyle birlikte Türkiye'nin ihraç mallarına olan talep düştü. Türkiye'de giderek kronikleşen döviz darboğazları en önemli sorun haline geldi. Bunun sonucu Demokrat Parti hükümetleri de zorunlu olarak İthal ikameciliğe, korumacılığa dönmeye başladı. Ancak bu defa korumacılığa sanayileşmenin bir aracı olarak değil, ödemeler dengesi sorununun çözülmesi için başvuruluyordu. 54-60 yılları Türkiye'de sanayileşmenin belli bir politika içinde değil, ithal kısıtlamalarının doğurduğu ihtiyaçlar çerçevesinde geliştiği bir dönem oldu. 60'ların planlı kalkınma dönemine gelindiğinde Türkiye'de tüketim mallarını üretebilen bir sanayi temeli oluşmuştu. 1960'ların planlı kalkınma stratejisi ise bunu bir adım daha öteye taşıdı. Dayanıklı tüketim malları, buzdolabı, fırın, otomobil gibi ve bazı yatırım malları üretebilmeyi hedeflemişti. Bu yönde kısa zaman içerisinde başarılı sonuçlar alındı. Buzdolabı, fırın, benzeri dayanıklı tüketim malları, burada marka vermiyorum, bugün de işte yürürlükte olan, üretim yapan bazı firmalar o dönemde bu mamulleri üretmeye başladılar. Bu dönemin başlangıcında devrim otomobili ile simgeleşen yerli otomobil yapma arzusu, tutkusu 19 Aralık 1966'da ilk Anadolu otomobilinin piyasaya çıkmasıyla somut bir sonuca ve başarıya ulaştı. Daha sonra Murat otomobillerinin üretimine geçildi. Malum Murat da Anadolu'dan daha yaygın bir şekilde kullanılacak yerli ürünlerden, yerli otomobillerden birisi olacaktır. İthal ikameci sanayileşmenin Türkiye'de insan hayatı üzerinde önemli etkiler yaptığı söylenebilir. Bu olgu bir yandan sanayinin gerektirdiği iş disiplini, teknolojiye yakınlaşma gibi boyutlarıyla Türkiye insanının dünyaya bakışını, öte yandan da bu ürünlere talep yoluyla hayat biçimini değiştirdi. Artık dayanıklı tüketim mallarının günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu, zorunlu ihtiyaç olarak kabul edildiği bir döneme gelinmişti. Bu önemli. Yani şimdi şehirleşmeden bahsediyoruz değerli dinleyiciler. Hatırlanacaktır özellikle 1950'den sonra çok ciddi bir şehirleşme var. 23 ile 27 arasında bir şehirleşmeden bahsedemeyiz ama 50'den sonra hızla artan bir şehirleşme var. Şehirlere gelen insanlar da haliyle bu dayanıklı tüketim mallarına ihtiyaç duyuyorlar. yeni bir hayat tarzına, yani apartmanlarda da yaşıyorlar, daha yoğun kalabalık yerlerde ve bu yeni hayat tarzının icap ettirdiği hani mutfak kültürüne, ulaşım kültürüne ve ihtiyaçlarına yönelik bir tüketim ve ev dizaynına ihtiyaçları var. Dayanıklı tüketim malları buna imkan veriyor ve bunların hani çok miktarda üretilmesi gerekiyor. Çünkü bu şehirlerde ciddi bir nüfus, tüketici kitlesi oluşmuş durumda. Böyle olunca da bunun ithal etmek yerine ithal ikamesi marifetiyle yerli olarak üretmek, şehirlerdeki bu yeni tüketiciler marifetiyle pazarda hazır olduğu için bir altyapısı, bir imkanı, bir piyasası var ve bu imkan piyasa kullanılıyor. Bu gelişmenin olumsuz yönü ise Türkiye'de ithal ikameci sanayinin dışa bağlı fakat iç piyasa için üretim yapan nitelikte olmasıydı. Üretilen bu sanayi ürünlerin parçalarının büyük kısmı yurt dışından geliyor. Kurulan tesislerde bunların bir araya getirilmesiyle üretilen mallar iç piyasaya satılıyordu. Bu da Türkiye'nin dış alımını sürekli artırıyordu. Yani ithal ikamesi bir ölçüde ithalata da dayanıyordu. Yani yerli montaj sanayi var ama yerlilik oranını artırmak, hani girişte de ifade ettiğim gibi zaman içerisinde hatta ihracat kapılarını zorlamak söz konusu olmazsa bu ithal ikamesi ithalatı arttıran bir karaktere de sahip. Aynı zamanda sanayileşmeyi arzu edilen istikamette geliştirmeyecek bir geciktirici etkisi de söz konusu olabiliyor. Öyle olumsuz tesirleri de var. Bu manada ithal ikameci sanayinin bizde böyle olumsuz etkilerinin olduğunu da açıklıkla söyleyebiliriz. Öte yandan yüksek koruma duvarları arkasında çalışan bu sanayi dünya ölçüsünde rekabet edebilecek bir durumda değildi. Çünkü içerideki piyasa da yeterli değil. Dediğimiz gibi ithalat var ve yerli teknoloji yeterli değil. Eğer burada gayret gösterilmezse rekabet imkanını kaybediyor. Bu olumsuzluk 1970'lerin değişen dünya konjonktürüyle birlikte birleşince ülke dönemin sonunda tarihin en büyük ödemeler dengesi krizine girdi ve yeni bir gelişme arayışına yöneldi. Türkiye'nin 1980'den sonra uyguladığı ihracata yönelik gelişme modelinin bir dereceye kadar başarılı olması büyük ölçüde 60-80 arasında meydana gelmiş teknik ve beşeri kapasitenin, yani bu ithal ikameci sanayinin dünya ölçüsünde bir rekabete dönüşebilme potansiyeline barındırmasıyla ilişkiliydi. Bir altyapı, bir beşeri sermaye, bir teknolojik sermaye oluşmuştu ama dediğimiz gibi bu kriz olmadan ne yazık ki kendi kendini daha üst standartlara taşıyacak bir sıçrama gösteremedi. Bu 60 ile 80 arasındaki ithal ikameci dönem, tabii burada şuna da işaret etmek lazım. Burada hep konuşuyoruz işte bu işin ekonomik yönü ama bu ekonomik yönü bir siyasi ekonomik istikrara ihtiyaç duyuyor. Yani sizin öngördüğünüz sıçramaları yapabilmeniz için bir istikrara ihtiyaç var. Ama ne yazık ki 27 Mayıs darbesiyle içine giren süreçte bu cuntalaşma, meşruluk anlayışının zedelenmesi, bu zedelenme dolayısıyla hukuk devleti standartlarının bizzat hukukçular eliyle, hukuk kurumları eliyle tahrip edilmiş olması, dediğimiz gibi uyumun, devlet nizamının ortadan kalkması, giderek şiddet hareketlerinin zaman içerisinde ortaya çıkması, kurumların birbiriyle çatışması, siyasi kutuplaşma, bütün bunlar bahsettiğimiz siyasi ve iktisadi istikrarı mümkün olmaktan uzaklaştırdı. Uzaklaşınca da ithal ikamesi ne yazık ki belli başarılara ulaşmakla beraber nihai başarılardan uzak kaldı ve siyasi ve ekonomik istikrarın bozulmasıyla beraber çok ciddi bir ödemeler dengesi problemiyle karşı karşıya kaldı Türkiye. Bu ödemeler dengesiyle karşı karşıya kalınca ve aynı zamanda bunun arkasında ekonomik siyasi istikrarsızlık da söz konusu olunca bu 27 Mayıs'ta başlayan darbeler süreci biraz sonra konuşacağız. Mesela şu anda 66'dayız ama yani 70'lerin başında Türkiye bir darbe tehdidi ve bu darbe tehdidini ortadan kaldırmak için yapılan diğer darbeyle karşı karşıya kaldı. Yani 9 Mart'ta darbe yapılmasın diye, böyle Boğaziçi, tek partici bir darbe yapılmasın diye 12 Mart'ta bir darbe yapıldı ama neticede bu da bir darbeydi. Sonra yine bu bahsettiğimiz 27 Mayıs'ta başlayan süreç istikrarsızlık ve meşru kurumların, seçimin, seçilmiş hükümetin, meclisin itibarının sarsılması, şiddet hareketlerinin önünün açılması, siyasi istikrarsızlık ortamı ne yazık ki artarak devam edecek ve özellikle 70'lerin ikinci yarısından itibaren 12 Eylül 1980 askeri darbesine götürecekti Türkiye'yi. Halbuki 12 Eylül'den hemen önce de bu bahsettiğimiz İtel ikameci anlayışın başarısızlıkları görüldüğü için 24 Ocak 1980 ekonomik programıyla ihracata dayalı büyüme stratejisine geçilmişti. Eğer bu siyasi istikrar muhafaza edilebilseydi, yani yeniden bir darbe yapılmasaydı, bu Türkiye'nin hani bir yandan ekonomik istikrarı, diğer yandan da siyasi istikrarı ve darbelerle bunlara kelt vurulması ihtimali ortadan kalkacaktı. Ama bu işler bir defa olunca, siyasi kültür, siyasi anlayış bir kere delinince, 27 Mayıs'ın zaten en büyük kötülüğü o, arkası da sökün ediyor. Bu darbeler virüs gibi birbirini tetikleyen bir anlayış da geliyor. Yoksa dediğimiz gibi Türkiye gerçekten İtal ikameci anlayış çerçevesinde çok ciddi bir potansiyel barındırıyordu. Bu potansiyeli ne yazık ki bu siyasi istikrarsızlık, darbeler, cuntalar, askeri müdahale gayretleri, bütün bunlardan etkilenen, bunlar tarafından kullanılmak isteyen gençlerin sokağa dökülmesi ve giderek şiddet hareketlerine bulaşan örgütler kurulması ve Soğuk Savaş döneminde bunun aynı zamanda dış politikanın bir aracı haline gelmesi sayesinde Soğuk Savaş'ın Türkiye'ye yansımasının bir tezahürü olarak Türkiye bu dönemi çok ciddi sıçramalar yapabileceği bu dönemi ne yazık ki kaybetti. Halbuki tam da bu yıllarda, yani dediğimiz gibi 65 ile 70 arasında Türkiye çok önemli. O 1965'teki siyasi istikrarı seçmenin ortaya koyduğu iradeyle devam ettirme imkanı yakalamıştı ve bu ekonomiye çok olumlu katkılar sunuyordu. Çok düşük enflasyonla yüksek büyüme ritmi yakalamış bir Türkiye vardı ama 12 Mart darbesiyle beraber bu yeniden zarar aldı ve işte en büyük siyasi parti, Adalet Partisi, bunun öncesinde bölünmüştü. Bu bölünme Türkiye'yi 70'lerde bu bahsettiğimiz büyük strateji bakımından, ekonomik strateji bakımından İtal ikamesinin amaçlarına ulaşmasını engelleyecek bir istikrarsızlık iklimine soktu. Tabii bu büyük stratejide sadece ekonomi paradigması bakımından değil, demokrasi, hukuk devleti, işte o dönem için Avrupa Ekonomik Topluluğu, dış politika meselelerinde de Türkiye'ye büyük zararlar verdiğini, keza eğitim bakımından, eğitim zihniyeti bakımından büyük zararlar verdiğini, her halükarda, her düzeyde büyük zararlar verdiğini teslim etmemiz lazım. Yani programımızda özellikle bu darbeciliğin verdiği zararların altını çiziyoruz. Belki Anadolu ve Murat arabalarının, otomobillerinin yanında birçok başka araç da bu süreçte olabilecekti. Ancak bu siyasi ekonomik istikrarın bozulması hali ne yazık ki İtalya ikameci siyasetin kendi hedefleri çerçevesinde başarıya ulaşmasını engelledi. Değerli dinleyiciler, başka bir programda görüşmek üzere. Ben program ekibi adına Murat Yılmaz hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden yarına Türkiye.